Şekerden.
Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba. İşte Hayatın Sesleri başladı. Hepiniz programımıza hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Programı bugün de sizler için Gülşen Ayvaz, Didem Öztaşbaşı ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında Nuri Göktaş var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek yine sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Sizleri de bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi programımıza bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız 090-312-463-3419 ve 463-34-21. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Evet, Hayatın Sesleri'nin ilk birlikteliğine müzikle başlıyoruz.
Sana gitme demin. Sana gitme demeyeceğim. Ama gitme Lavinia. Ama gitme Lavinia. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim, incinirsin. Yine de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim, incinirsin. Yine de sen bilirsin. Sana ceketimi al, günün en güzel saatleri bunlar. Lavinia, yanımda kal, yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim, ama gitme Lavinia. Adını gizleyeceğim, sen de bilme, bilme Lavinia. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim, incinirsin. Yine de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim, incinirsin. Yine de sen bilirsin. Sana gitme demeyeceğim. Sana gitme demeyeceğim. Ama
saatlerimiz 15.08'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Başkent'ten Hayatın Sesleri devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla. Sevgili dinleyicilerimiz, Bulgaristan biliyorsunuz Türkiye'ye girişte en önemli sınır kapılarından biri. Yaz tatilinin gelmesiyle birlikte Avrupa'dan Türkiye'ye gelişler de arttı biliyorsunuz. Filipe Başkonsolosluğu'nun görev bölgesi itibariyle genel yol bilgilerini alacağız birazdan. Oradaki vatandaşlarımızın hazırlıklarından söz edeceğiz. Kendi hazırlıklarından ve Bulgaristan'dan geçişleri esnasında dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda Büyükelçilik Müsteşarı Sayın Birey Yılmaz Soy telefon hattımızda bilgileri kendisinden almak istiyoruz. Efendim merhabalar Türkiye'den.
İyi günler diyeyim efendim. Merhabalar. Nasılsınız?
Teşekkür ediyoruz efendim. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Sağ olun.
Evet, Türkiye'ye gelişler arttı. Bulgaristan'da en önemli sınır kapılarından biri dedik. Şimdi siz başkonsolosluk olarak Filipe Başkonsolosluğu'nun görev bölgesi itibariyle oradaki genel yol bilgilerinden söz edebilir misiniz dinleyicilerimize lütfen?
Elbette. Öncelikle tüm dinleyicilere ve bu programda emeği geçenlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu vesileyle gurbetçi vatandaşlarımıza seslenme imkanı sağlayan TRT'ye ve memleketim efendim şahsım ve başkonsolosluğumuz personel adına teşekkür etmek istiyorum efendim. Efendim elbette gurbetçi vatandaşlarımızın yaz döneminde ülkemize seyahatlerini güvenli ve rahat şekilde tamamlamaları ve yine güvenli bir şekilde bulundukları ülkelere geri dönmeleri bizim için öncelik ve önem taşıyor. Vatandaşlarımız bu seyahatleri sırasında Bulgaristan güzeli tercih ederlerse öncelikle Sofya'dan Trakya'ya ve iç otobanları takip ederek farklı bir yola sapmadan ülkemize kadar seyahat etme imkanları bulunuyor. Meriç otoyolunun yakın tarihte hizmete alınmasıyla eskisine nazaran daha rahat bir seyahat etme imkanına kavuşmuş oldular. Söz konusu güzergahın bazı kısımlarında ufak çaplı bak onarım çalışmaları olmakla birlikte bu çalışmalar olduğu zaman yolun tek şerde düşmesi mümkün olabiliyor. Bu durumda vatandaşlarımızın yolu yarı devalarına azam ölçüye dikkat etmelerini önem taşıdığını düşünüyoruz. Bulgaristan'a giren vatandaşlarımız Sofya'dan Trakya otobüslerine yaklaşık 160-170 km kadar ilerledikten sonra Meriç otoyoluna Çırpan sapağından Meriç otoyoluna saparak yaklaşık 110-110 km daha ilerleyerek Katlandıra ve sınır kapısına ve dolayısıyla Kapıkule sınır kapısına varmaları mümkün oluyor mevcut durumda efendim.
Evet. Peki bu geçişler esnasında dikkat etmeleri gerekenler konusunda neler söyleyeceksiniz? Oradan geçiş yapacak vatandaşlarımız için.
Evet efendim. Tabii vatandaşlarımızın yol güvenliği, trafik güvenliği öncelikle bizim için önem taşıyor. Bu çerçevede örneğin Bulgaristan'da araçlarının farlarını gündüz dahil açık tutmalarında gündüz özellikle seyahat etmelerinde ve seyahatlerinde ana yolları yani bu Meriç ve Trakya otoyolunu kullanarak seyahat etmelerini tavsiye ediyoruz. Mümkünse yerleşim yerlerine girmemelerini ve sürat yapmamalarını rica ediyoruz. Çünkü bizim görev bölgemiz itibariyle artık sıla yolunun diyelim son etapında bulundukları için maalesef vatandaşlarımızın zaman zaman acele ettikleri, bir an önce memlekete ulaşma arzusuyla süratli araç kullanabildiklerini görüyoruz ve maalesef zaman zaman acı olaylar müşahede ediyoruz. Dolayısıyla öncelikle vatandaşlarımızı yol güvenliğine ve trafik güvenliğine azam ve riayet gösterme konusunda uyarmak, tavsiyede bulunmak isterim efendim.
Evet, peki efendim başkonsolosluk çalışmalarınızdan da söz edebilir misiniz lütfen? Orada bulunan vatandaşlarımız en çok nelerden dolayı size müracaat ediyorlar?
Efendim öncelikle vatandaşlarımız tabii öncelikle meseleler trafik kazaları vesaire gibi istenmeyen durumlar olduğu zaman temsilciliklerimize temas ediyorlar. Veya güvenlikle ilgili dolandırıcılık vesaire diğer hususlarla karşılaştıkları zaman temsilciliklerimizin yardımını rica ediyorlar. Böyle durumlarda vatandaşlarımız öncelikle derhal polise başvurmalarını, zabıt tutturmalarını gerekiyorsa da en yakın temsilcimize temas ederek yardım istemelerini rica ediyoruz. Bulgaristan'daki 112 acil durum hattı İngilizce ve Almanca'nın yanı sıra Türkçe'de hizmet veriyor. Ayrıca vatandaşlarımız Türkiye cep telefonlarını kullanıyorlarsa Bulgaristan'a giriş yaptıklarında Büyükelçiliğimizle ilgili başkansızı iletişim bilgilerini otomatik olarak kendine eğitildiği ziyaretle oradan bize ulaşma imkanı da elde edebiliyorlar.
Evet, en çok geçişlerde sizi hangi konularda arıyorlar efendim?
Efendim bunun söyleyeyim hususların haricinde Bulgaristan'a giriş ve çıkış yapan vatandaşlarımız yanlarında bulundukları para, değerli eşya ve diğer giriş yasak olma işler konusunda gümrük makamlarıyla problem yaşadığını görebiliyoruz. Bu minvalde özellikle vatandaşlarımızı 10 bin euro üzerindeki para veya işte ürettiği ya dövizle yüklü miktardaki değerli eşyayı Bulgaristan gümrüklerine giriş ve çıkış öncesinde yazılı olarak beyan etmeleri konusunda tavsiyede bulunmak istiyorum. Aksi takdirde paranın tamamına Bulgaristan gümrük yetkilileri tarafından ayıp olunması söz konusu olabiliyor. Beyan etmeyen kişilere hapis cezası uygulanabiliyor. El konulan paranın herhangi bir şekilde geri alınması maalesef mümkün olmuyor. Buna ilişkin 3 günlük bir itiraz süresi olmakla beraber maalesef bugüne kadar söz konusu meblaların geri alınmadığı bir örnekte karşılaşmadık. Zira Bulgaristan makamları, Bulgaristan bu mevzatı bu konuda çok kesin hükümlere sahip. Dolayısıyla vatandaşlarımızı bu konuda özellikle dikkatini bu konuya çekmek istiyorum özellikle.
Bu tür örneklerle çok karşılaşıldı mı efendim?
Maalesef efendim. Hatta bazı vatandaşlarımızın çok yüklü miktarda belki yılların birikimini yanlarında getirdiklerini ve maalesef bunu Bulgaristan makamlarının bunları yaptıkları arama sonucunda bu meblağlara el koyduğunu sıklıkla görüyoruz. Bizler de üzülüyoruz. Elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Her türlü hukuki yolda öğrenecek dediğim gibi Bulgaristan makamlarının ve mevzuatının bu konudaki tutumu çok net.
Evet. Peki yanlarında bulundurmaları gereken nakit ne kadar olmalı? Ne kadarın üstünde nereye nasıl müracaat etmeleri gerekiyor? Bulgaristan sınır kapısına geldikleri anda mı müracaatı yapmalılar yoksa evveliyatında başka bir yolu var mıdır?
Sırbistan'dan Bulgaristan'a örneğin giriş yaparken ondan sonra veya başka diğer bir ülkeden Yunanistan'dan eğer güzel bir şekilde ise bu beyanı yapmalarında fayda var. Beyanı yaptıkları yerde eğer bu arama yapılmamışsa bile çıkışta mutlaka ondan sonra Bulgaristan makamları tarafından arama yapılması söz konusu olabiliyor ve bu rakamlar, bu paralar vesaire değerli işler el konusu söz konusu. Dediğim gibi 10 bin euro üzeri nakit paranız veya eşdeğeriniz döviziniz veya veya buna benzer değerli eşyanız varsa ki mücevher, değerli taş, altın ve gümüş takı, altın ve gümüş seçersi ve altın ve gümüş madeni para, bütün bunlar buna dahil vatandaşlarımızın beyanda bulunması uygun olacaktır. Beyana tabi para bulundurulması halinde paranın kaynağı ve kullanım aracı, paranın taşınacağı güzergah, paranın taşındığı ulaşım aracı belirterek gümrük beyanesi doldurulmalı ve kırmızı geçiş yoluna girilmeli.
Evet, Sayın Birey Yılmaz Soy, çok teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle, hoşça kalın.
Ben de teşekkür ederim efendim. Son bir husus olarak ülkemize seyahat edecek vatandaşlarımızın bahsettiğim hususta ilişkin daha detaylı bilgileri ve temsilciliklerimizin iletişim bilgilerini Büyükelçiliğimizin ve Başkonsolosluğumuzun web sitelerinden ve sosyal medya adresinden ulaşabileceklerini tekrar belirtmek istiyorum. Seyahatlerde karşılaşabilecek sorunlarla ilgili temsilciliklerimizle temas edilmesi halinde vatandaşlarımıza imkan dahilinde yardımcı olacağımızı bildirmek istiyorum. Bu vesileyle tüm dinleyenlere saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza güvenli ve rahatlık bir yolculuk diyorum efendim.
Teşekkür ediyoruz efendim. Sevgi saygı bizden. Hoşçakalın.
İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun.
Havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar. Gir içeri usul usul, beni bu dertten kurtar. Gir içeri usul usul, beni bu dertten kurtar. yabancısın buralara. Nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma. Belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. Anlat ki çözülsün dilim, ben rüzgarım demeliyim. Rüzgarlı anlat bana, senin gibi esmeliyim. Anlat ki çözülsün dilim, ben rüzgarım demeliyim. Rüzgarlı anlat bana, senin gibi esmeliyim. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat.
Türkiye'de saatlerimiz 15.22 sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi telefonda bir konuğumuz var. Yönetmen, Türk Sinema Vakfı Genel Sekreteri, aynı zamanda İstanbul Sinema Geliştirme ve Tanıtma Derneği Başkanı Sayın Aydın Sayman telefon attığımızda. Efendim merhabalar, Türkiye'nin Sesi Merhaba. Radyosu Hayatın Seslerine hoş geldiniz.
Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş bulduk.
Evet, ilk kez düzenlenecek bir film festivalini dinleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Alanya Kristal Kale Uluslararası Film Festivali bugün başladı evet. Efendim, değil mi? Ne zaman sürecek? Evet. Birazcık festivalin amacından söz eder misiniz?
Evet, bu festival aslında biraz yöresel bir yanı var. Akdeniz bölgesindeki yerleşik yabancı vatandaşlara da seslenen bir festival. Biliyorsunuz Alanya'da pek çok ulustan insanlar yer aldı, ev aldı, yerleşti. Ve burada yaşıyorlar artık, yani Alanya'da oldular. Bu festival hem Alanya'daki kendi halkımızı hem de bu yerleşik yabancı halkı sinema yoluyla bir araya getirmeye çalışan bir festival.
Peki filmler nasıl seçildi festival için? Oynayacak. Filmler nasıl seçildi festival için? Orada yaşayan tüm kişi...
Evet, yani yaklaşık söyleyeyim. Almanya'dan Beyaz Rusya'ya, işte Rusya ve Ukrayna'dan Kazakistan'a kadar, Azerbaycan'a kadar birçok ülkenin filmleri açık havada ve kapalı havada gösterecek pek çok konuğumuz var.
Konuklar kimler? Konuklar kimler efendim, konuklar?
Şimdi şöyle söyleyeyim, bir dostluk mesajı okunacak bu festivalin bu akşamki açılış töreninde. Bizden Selda Alkor, Vilma Elles buradalar ve o dostluk mesajını okuyacaklar. Ukrayna'dan, Rusya'dan gelen hem şarkıcı hem sanatçı tarzı insanlar var. Mesela Ukrayna'nın tanınmış oyuncularından Olga Sumskaya, o da burada ve o da dostluk mesajına katılacak. Ve buna benzer birçok yönetmen, yapımcı, sanatçı insanlar var.
Evet, bu yılki tema da zaten dostluk kazansın galiba, değil mi?
Evet, yani bu yıl öyle koyduk çünkü hani genel olarak ortam böyle insanları üzen, yani halkları üzen bir şeye geliyor. Bir ortam yaşıyoruz. Bu ortamı yumuşatmak ve yani insanların dileğinin dostluk olduğunu, düşmanlık dilemediklerini ifade eden bir şey, bir mesaj olacak. Böylece yani toplum aslında hangi ulustan olursa olsun, yani dostça yaşamayı, sevdiğini ve istediğini ifade edecek.
Ne kadar sürecek festival?
6 gün sürecek. Bugün başlıyor. 30'unda sona erecek.
Peki kaç film gösterilecek 6 gün boyunca?
Festivalde her ülkeden 2 film oynaya çalıştık. Yani yaklaşık 20 film var. Ayrıca yarışma dışı, yani yarışma yok ama program dışı birkaç filmimiz daha var. Onları da bu arada göstereceğiz. Bir belgesel, bir kısa ve uzun metraj 20 film.
Evet, Alanya'ya tatile gelenler ya da Alanya'da yaşayanlar ya da Alanya çevresinde olanlar bu filmleri kaçırmasınlar diyoruz. Çünkü gerçekten 6 gün boyunca sinemadan, Türk ve dünya sinemasından pek çok örneği görebilme şansına sahip olacaklar.
Evet, bir şey daha ekleyeyim. Yani filmler Rusça veya mutlaka Türkçe alt yazılı. Ama Ruslara da hitap etsin diye Türk filmleri de Rusça altyazılı oynuyor. Böyle Ruslar da Türk filmlerini kendi dillerinden izleyebilecekler.
Evet, gerçekten çok
Rusya'da
güzel
Rusça
efendim.
Rusça konuşmak isteyenler. Hı hı. Evet. Rusça
size,
konuşmayı bilenler.
Size kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Devamını diliyoruz. Alanya Kristal Kale Uluslararası Film Festivali'ni.
Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum.
Siz de sağ olun efendim. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, yönetmen Sayın Aydın Sayman telefon hattımızdaydı. Türk Sinema Vakfı Genel Sekreteri ve İstanbul Sinema Geliştirme ve Tanıtma Derneği Başkanı. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Temize çekiyorum kendimi. Geride bırakılmak çok zor şeymiş, eşyalar gibi. Her defa sana en yakın birine tutunmak istersin. Üst üste gelir tekmeler, nihayet bitersin. Bir şey değişmez, bir şey hep aynı kalır. Yaşar ve görmek istersin. Bir şey değişmez, bir şey hep aynı kalır. Yaşar ve görmek istersin. Birileri hep kazanır, birileri kaybeder. Hiç önemseme, dünya döner. Birileri hep el açar, birileri hükmeder. Hiç umursama, dünya döner. Birileri hep kazanır, birileri kaybeder. açar, birileri hükmeder. Hiç umursamam, dünya döner. Her gün evirip çevirip temize çekiyorum kendimi. Böyle unutulmak çok zor şeymiş, yokmuşsun gibi. Her defa sana en yakın birine tutunmak istersin. Üst üste gelir tekmeler, nihayet bitersin. Bir şey değişmez, bir şey hep aynı kalır. Yaşa ve görmek istersin. Bir şey değişmez, bir şey hep aynı kalır. Yaşa ve görmek istersin. Birileri hep kazanır, birileri kaybeder. Hiç önemseme, dünya döner. Birileri hep el açar, birileri hükmeder. Hiç umursama, dünya döner. Birileri hep kazanır, birileri kaybeder. Hiç önemseme, dünya döner. Birileri hep el açar, birileri hükmeder. Hiç umursama, dünya döner. Dünya döner. Dünya döner. Dünya döner. Dünya döner.
Dünden kalanlar. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemizde doçent doktor Sayın Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, şimdi günlük hayatın karmaşasında unutulan değerler Ramazan ayı ile birlikte yeniden hatırlanıyor. Evet, evet. Ancak o eski Ramazanlara her zaman çok farklı bakıyoruz, özlemle bakıyoruz.
Evet, bunun şimdi, genelki esprileri de yapılıyor gerçekten bu son dönemlerde.
Şimdi o geçmiş Ramazanlara bir bakalım isteyelim, bakalım istedik. Ramazanların tarihçesinden söz edelim istedik dinleyicilerimize. Hı hı.
Yani özellikle herhalde esas özlem duyduğumuz belki o ilişkiler. Hani Ramazan'ın, hı hı, kendisinin getirmiş olduğu sosyal hayat. Sosyal hayattaki birlikte olma kültürü, birlikte ve beraber yaşama kültürü. Çünkü Osmanlı'da Ramazanlar bu anlamda belki de zaten hani böyle bir yardımlaşma, dayanışma, işbirliği, imece kültürü var ama bunun en yüksek seviyeye ulaştığı dönemler. Aslına bakarsanız şehir hayatında bence bunu çok özlüyoruz diye düşünüyorum. O yüzden özlemle anıyoruz. Hani birlikte olmayı özlüyoruz fakat birlikte olmanın şartlarını sağlayacak eskisi gibi hayat şartlarımız da yok. Hı hı. Hem uzaklık olarak şehirlerdeki yaşam tarzı, hem gerçekten iş yükümüz, hayatın getirdiği zorunluluklar bizi bir anlamda, yani şu anda yaşamak istesek de bunların hepsini yapmaya imkan vermiyor maalesef. Evet. O yüzden özlem ister istemez duyuyor. Yani ulaşılmaz bir şeymiş
yıllar
gibi.
Yıllar sonra bugüne özlem duyacağız.
Elbette, tabii, evet, ki. Yani belki çocuklarımız bunları da yapamaz, hı-hı, hale gelecekler şu anda yaptıklarımızı. Hani baktığımız zaman tabii başlangıcından itibaren sonuna kadar, bayram sürecine kadar yapılan pek çok genel yapılan şeyler var. Bir de böyle hani belli yörelere özgü bir takım uygulamalar var. O yörelere özgü uygulamalar tabii çok çeşitlilik gösteriyor.
Evet.
Diğer bütün folklorik özelliklerimizde, bütün kültürel özelliklerimizde olduğu gibi ama özellikle baktığımızda Ramazan'ın özellikle ayı izleyerek ayla tarihlendirme, zaten hani tarih kelimesinin, hı-hı, kökeni de oradan gelir. Aya bakarak ayın durumundan bir tarihlendirilmesi, başlaması tespit edilirdi ve ondan sonra o akşam mesela ilan edilirdi çeşitli etkinliklerle. O gün yemekler verilirdi insanlara. Hani Ramazan başlıyor diye başlangıcı bir kere çok gerçekten şenliklerle başlardı. Aylar öncesinden kışsa kış ayı için, yazsa yaz ayı için kış hazırlıklarından eğer hani yaz ayına denk geliyorsa kış meyvelerinden, sebzelerinden, kış ayına denk geliyorsa yaz sebzelerinden, meyvelerinden hazırlıklar yapılırdı. Çünkü eskiden bu şekilde bir soğutucularımız, derin dondurucularımız falan olmadığı için kurutulması, işte tuzlanması ya da konservelenmesi, reçellerin yapılması gibi pek çok hani bir takım böyle işlemlerle özellikle iftariyeliklerin zenginleştirilmesi. Çünkü Ramazan sofraları bereketiyle ve zenginliğiyle meşhur. Hani insan özellikle de pek çok misafiri de davet ettiği için zengin olmasına, her türden her insanın zevkine hitap edebilecek ürünlerin bulunmasına dikkat edilirdi Ramazan sofralarında. Özellikle titizlik gösterilir zengin bir menü olsun diye. Bu yüzden de hani o çeşitliliği sağlayabilmek için özellikle kış ayları ise hani sınırlı sayıda meyve, sebze olduğu için yaz aylarından çok hazırlık yapılırdı. Özellikle kiler türü böyle yer altındaki depo türü yerlere uzun süreli 2-3 aylık böyle saklamalar yapılırdı ve bir ay yetecek miktarda toplu alışverişler ya da toplu hazırlıklar yapılırdı ki hani Ramazan boyunca bir aniden iftara gelmeler vardı mesela hani çat kapı dediğimiz tarzda Tanrı misafiri tadında onlara hazırlıklı olunsun diye bu tür konserveleme, reçelleme, kurutma ve salamura hazırlıkları yapılırdı. Mesela hani özlediğimiz şeylerden bir tanesi belki zimem defterleri dediğimiz şey. Hani zimem defteri dediğimiz şimdiki veresiye defteri. Belki şimdi bakkallarda falan da kalmadı neredeyse böyle bir market alışverişlerine girildiği için. O zaman veresiye defterleri var ve mesela böyle zenginler geliyorlar bakkaldan zimem defterini istiyorlar. Rastgele bir iki sayfasını yırtıyorlar. Diyorlar ki hani bu kişinin borçları silindi. Onlar da bilmiyorlar kime yardımcı olduklarını. Kişi de bilmiyor kim geldi benim borcumu kapattı. Çünkü rastgele gelinip açıldığı için böyle mesela bir sadakalaşma kültürü var. Bilinmeden karşılıklı olarak Tanrı'ya olan, Allah'a olan sorumluluğumuzu yerine getirmek gibi o bir anlamda. Mesela özellikle cerre çıkmak dedikleri
nedir?
Bir şey vardı. Burada da hani özellikle medrese talebeleri hem kendi bilgilerini pekiştirmek için hem de dini konularda halkı aydınlatabilmek için bu dönemde aynen şimdi olduğu gibi nasıl Ramazan'da dini programlar artıyor, sorular artıyor, hala aynı sorular tekrar tekrar soruluyor. Çünkü belki hani unutuyoruz ya da tekrar detaylandırmak istiyoruz, netleştirmek istiyoruz kafamızda. O zaman da böyle bunlar medreseden çıkınca işte hem kendi bilgilerini pekiştirsinler hem de farklı yerlere giderek oradaki halkı aydınlatsınlar diye farklı bölgelere gönderiliyorlar. İşte bu olaya cerre çıkmak deniliyor. Yani bu anlamda şimdiki dini programların bir versiyonu diyebiliriz o anlamda. Biraz önce söylediğimiz gibi iftar davetleri tabii çok meşhur. Hani gerçekten özellikle iftar davetlerinin arkasından diş kirası denilen fakirlerin davetinden sonra fakirleri mesela çağırmışsınız ya da orta halleri çağırmışsınız. Özellikle zenginlerin evinde ise diş kirası denilen kişilere çeşitli hediyeler, harçlıklar verilmesi, öyle gönderilmesi evlerine bir anlamda herkesin Ramazan'ı bereketle geçirmesi için yapılan bir takım sosyal yardımlaşmaya özgü bulunmuş o dönemde unsurlar diyelim. Yani gerçekten güzel kültürümüzün
sonrasında
güzel ögeleri.
Sonrasında gelenek haline gelmiş.
Evet, evet sonrasında gelenek haline gelmiş. Mesela Arife çiçeği dediğimiz bir kavram var. Bayram ailece konuşacağız gelecek hafta ama hani Arife çiçeği dediğimiz şey çocukların şimdiden nasıl böyle diyoruz ya bayramdan önce alırdım yeni kıyafetlerimi yatardım falan filan diye. Onun gibi bayramda özellikle böyle yeni yeni bayramlıklarıyla giyinip gezen çocuklara Arife çiçeği denilirmiş. Yani hani Arife'den hazırlanıp onu böyle paklanıp temizlenip hazırlandığı için. Tabii Ramazan'a bayrama hazırlık gibi aynen Ramazan'a da hem içsel hem dışsal hem maddi hem manevi bir temizlik ayı olduğu için bir arınma ayı olduğu için Ramazan'dan öncesinde ev temizliği, mutfak temizliği özellikle yani yapılır ki hem dediğim gibi mekansal temizlik hem de o yansısın ve içsel temizlik olsun, hem de tabii çok misafir ağırlanacağı için, gelip giden çok olacağı için ona da bir hazırlık olsun diye Ramazan ayından önce. Bir de hani Ramazan'da tabii biraz daha şeker seviyesi düşüyor, biraz daha belki halsizlik, yorgunluk, büyük temizlikler, büyük derinlemesine işler yapılamayacağı için Ramazan öncesinde bir de böyle bir hazırlık süreci var. Bu gene yapılıyor mu bilmiyorum ama bayram temizlikleri tabii hala devam ediyor. Ama daha öncesinde bu Ramazan ayından önce özellikle Ramazan'a hazırlık olsun diye böyle dip köpe köşe temizlik yapılıyormuş bu anlamda. Özellikle baktığımız zaman mesela çeşitli Ramazan'a özgü yiyeceklerin yöresel olarak, hani sadece Ramazan'da çıkıyor mesela o bölgede o yiyecek diyelim ki. Bu tür pek çok yerde.
Mesela güllaç da öyle değil midir? Normal zamanda çok fazla yapmayız. Halbuki ne kadar da hafif, ne kadar da güzel bir tatlıdır ama Ramazan tatlısıdır.
Aynen öyle. Yani bazı şeyler var ki sadece Ramazan'a özgü mesela. Bazı yörelerde de bu belli yiyecekler üzerinde yoğunlaşıyor. Tatlı ya da tuzlu. Hani mesela zaman zaman bazı simit türleri, bazı helva türleri, bazı şerbet türleri sadece Ramazan'a özgü olarak çıkıyormuş. Bazıları bunların kayboldu şu anda bu gelenek anlamında ama bazıları hala devam ediyor. Yani sadece Ramazan'a özgü olarak bu çıkan yiyecekler de o zaman bu yaygın bir şeymiş. Hani Ramazan'da özellikle insanların iştahı kabarıyor diye özellikle yapılırmış. Tabii İstanbul'da bir başka geçiyor. Özellikle direkler arası dediğimiz Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın yaptırmış olduğu çarşının sütunlu bölümüne verilen bir isim. O çarşının sütunlu bölümü bir süre sonra Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılışından sonra böyle eğlence, oradaki dükkanlar filan tiyatrocular tarafından, tiyatro grupları tarafından, meddahlar tarafından, karagöz oyuncuları tarafından tutularak bu tür oyunlar tertip ediliyor. Ve özellikle de Ramazan'da da bu eğlencelik süreçler en üst seviyesine ulaşıyor. Orası hani direkler arası bir anlamda Ramazan'ın temsili gibi bir hale geliyor.
Ki ülkemizde de bazı şehirlerin bazı semtlerinde bu tür mekanlar var. Gene o eski Ramazanları yaşatmak için. adına, değil mi?
Evet, aynen. Fatih bölgesinde gene hala sanıyorum bu tür
Ankara'da
şeyler
hamam önünde yapılıyor.
Gene hani öne çıkan şeyler nedir? Karagöz oyunları. O zaman da en popüler ve hani içerik de biraz böyle dini şeyler olmak üzere. Ya da işte meddah oyunları. Zaman zaman hokkabazlık gösterileri mesela çok hani bildiğimiz bir şey olmamakla birlikte hokkabazlık gösterileri gibi Ramazan'a özgü bir takım eğlencesiyle beraber geliyor Ramazan yani. Çocukları özellikle sevindirmek üzerine bu tür şeyler yapılıyor. Tabii çocukların tekne orucu o zaman da var. Yarım gün oruç tutma. Ama mesela şimdi yapılıyor mu bilmiyorum ama o zaman yarım gün tekne orucu tutan çocuk mesela sırtla dolaştırılma gibi bir takım özel hediyeler alma gibi. Yani muhakkak bir takım ritüelleri var gene farklı yörelere ait olmak
orucunu
üzere.
Orucunu satın almak gibi.
Satın almak gibi. Hani nedir? Gelecek sefere, gelecek Ramazan'a kendisi de motive olsun ve bu keyfi yaşasın. Bu ibadeti yapmanın keyfini devam ettirsin düşüncesiyle. Bu tür uygulamaları var. Tabii Ramazan'a özgü gene yemekler var. İşte mesela güllaç dedik biraz önce. Nedir? Daha hafif bir tatlıdır. Çünkü Ramazan'da vücudu yormamak, zaten biraz arındırmak amaçlandığı için. Yemekler de öyle. Hani çok ağır olmayan, çünkü Türk mutfağında genellikle çok ağır etli, hani daha yağlı yemekler. Ramazan için baktığımız zaman hani Osmanlı mutfağında genel olarak böyle bir eğilim var ama gene daha hafif olduğunu, daha sindirime kolaylaştırıcı baharatların kullanıldığını, işte şerbet türü gene sindirimi kolaylaştırıcı, içimi kolay bir takım içeceklerle yemeklerin desteklendiğini görüyoruz.
Evet, Ramazan şerbeti, Osmanlı şerbeti adını verdiğimiz içecekler.
Şimdi tekrar bu şerbet kültürü tekrar gündeme geldi sanıyorum. Yeniden böyle bir şeyler görüyorum. Yani hani şerbetçiler bile tekrar açıldı gibi görüyorum. Tabii bizde bir aslında İslam dünyasının çoğunluğunda olmayan bir kandil geleneği de var. Normalde Kur'an-ı Kerim'de bir kandil kutlamasından bahsedilmiyor. Hatta Kadir Gecesi'nin bile tam günü
belli değildir.
Evet. Saklanmıştır hani bir kutlama. Ama bizde 2. Selim döneminden itibaren bir mahya kültürü var. Ramazan'da en önemli. Hani mahya artık bizde bir sanata dönüyor o tarihten itibaren. Özellikle Mevlid ve Regaib kandillerinde mahya ile bir takım Ramazan'a özgü veya kandile özgü şeyler yapılırken, yazılar yazılıp süslemeler yapılırken, renkli sularla, yağlarla böyle süslemeler yapılırken, daha sonrasında 3. Murat döneminde Berat ve Miraç kandillerinde ve daha sonra işte Peygamberimizin Mevlid kandili zaten hani devam edip gidiyor. Daha sadece camilerde değil, evlere de mesela bu dekorasyonlar, kırmızı şeylerle, fon kağıtlarıyla mesela çeşitli evler de bu tür böyle süslemeler, Ramazan'a özgü, Kadir Gecesi'ne özgü, Mevlid kandiline özgü çalışmalar yapıyor. Ramazan'da da bu mahya kültürü daha bir artıyor. Ramazan'ın özelliğini anlatan, bir nevi tembihname diyebileceğimiz, hani Allah'a kulluk noktasında bir takım hatırlatmalar yapan yazılar böyle camiler arasına mahya sanatıyla yapılıyordu. Hani bu mahya sanatı da Ramazan'da öne çıkan Osmanlı'nın eski geleneklerinden bir tanesi. Bunun yerine şimdi tabii ışıklı şeylerle bir takım camilerin arasına gene bu tür yazılar yapılıyor. Yani mahya geleneği şimdi yeni teknolojiyle gene devam ediyor. Hatta zaman zaman bazı yerlerde lazerle yazıldığını görüyorum.
Evet, teknolojiyi kullanarak bu şeyleri devam ettiriyoruz aslında.
Tabii bir mani kültürü var. Hani özellikle davulcular geceleyin. Şimdi artık onlar kalmadı. Yapılsa bile bu davulcuların gezmesinin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum artık. Eski, çünkü dandan hani vurmak geçmek değildi o. Evet. Onlar aynı zamanda bir sanat icra ediyor gibiydiler. O mani kültürünü devam ettiriyorlardı. Manilerin içerisinde kültürel pek çok öge vardı. Mesela işte
şimdi arabalarla çalarak geçiyorlar.
Için. Çok anlamı yok yani. Hani mesela besmeleyle çıktım yola, selam verdim sağa sola. Benim devletli efendim Ramazan'ın mübarek ola gibi. Hani böyle bir taraftan bir kültürün de izlerini görüyoruz. Ya da işte halayıklar halayıklar, ocak başında sayıklar, davulun sesini duyunca pirincin taşını ayıklar. Yani hani uyuyup kalmış hizmetçiler ve bir anda davulun sesini duyunca uyanarak pirinci ayıklamaya devam etmişler gibi.
Evet, yaptığı işi devam ettiriyormuş gibi.
Devam ettirmiş gibi. Yani böyle hani bir mani kültürü de olması. Tabii bunun Ramazan ayındaki bu biraz önce bahsettiğimiz özlemin sanatımıza, kültürümüze de pek çok şiirle, yazıyla, denemeyle, hikayeyle yansıdığını da görüyoruz. Yani bir anlamda bizi etkileyen bir tarafı olmuş ki bu kadar sanata da, sanat alanlarının pek çoğuna da yansımış bu anlamda.
Yani hani, kaybettiğimiz işte şimdi bu değerleri yine teker teker ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Evet. Sanki,
eski,
değil mi? Görüyoruz
eskisi gibi
yine.
Çıkmaz. Bu anlamda böyle bir çıkış olacağını düşünmüyorum. Çünkü biraz önce konuştuğumuz o eğlencelere gitmek için televizyon kültürünün, sinema kültürünün hani olmaması lazım. Evet. Şimdi iPad kültürlerinin diyelim hatta neredeyse olmaması lazım. Çünkü onlar yoktu ve insanlar bir araya gelmenin, bu tür eğlencelere katılmanın keyfini çıkarabiliyorlardı. Hı-hı. Şimdi gerçekten pek çok şey artık evde oturduğumuz yerde ayağımıza geldiği için gençlerin gelecekte bunları ne kadar böyle hani sosyalleşmeyi artık bu tür teknolojik vasıtalar üzerinden gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Yani onlar da orada bir arkadaş grubu, bir sosyal grup içerisindeler. Biz belki hani onu çok kavrayamıyoruz ama onların grubu da orada ve o başka bir dünya yani şu anda ve gittikçe de buraya doğru kayıyor. Hani bizim bu bahsettiklerimizin birçoğunu
ama daha fazla da yitirmeyelim değil
evet,
mi?
Tabii, tabii. Zaten yitirmemek üzere biraz da aslında paylaşmak istedim ben. Çünkü bunların bir kısmı yapılamasa bile en azından ruh olarak o birlikteliği belki en azından yapabiliriz. Birlikte olma olayını belki yapabiliriz. Hani en azından bir iftarlarda, sahurlarda birlikte olmak adına hani tutup bir dediğim gibi mani kültürünü, mahya kültürünü yeniden yansıtamayabiliriz ama bazıları da zaten yaşıyor. Hani sürekli devam ediyor. Mesela hala güveçlerle fırınlara yiyecekler gönderilirdi. Yemekler yapılırdı mesela. Hala bazı yerlerde top atılarak iftar açılıyor. Veya hala bazı yerlerde mesela o zaman da çok meşhurdu, ünlüydü. Bu yufkacılar, kadayıfçılar, fırıncılar, hani pideciler, simitçiler, özel Ramazan'a özgü şeyler çıkarmak adına. Şimdi de mesela hani pide kuyruklarını görüyoruz. Ya da işte ne bileyim yufkacılar, kadayıfçılar gene en üst seviyede iş yaparlar Ramazan'da. Hala bunların hani Ramazan böyle Ramazan'a özgü bir takım böreklerin, tatlıların yapıldığını görüyoruz. Yani bunlar hala devam ettiriliyor. Ama belki o birliktelik kültürünü çok sağlayamıyoruz. Evet. İnşallah onu da dediğim gibi en azından yeni nesillere bunun tadını göstererek, belki birlikte olma kültürünün tadını göstererek, hı-hı, birlikte olmanın önemini, yardımlaşmanın, dayanışmanın anlamını göstererek, mesela sadaka taşları. Hani ne kadar güzel bir kültür. Şimdi biz İtalyan askıda kahve olayını internette yaygınlaştırıp duruyoruz ama Osmanlı'nın bir sadaka taşı uygulaması var. Bence çok güzel bir uygulama. Yani kimin bıraktığını bilmiyorsunuz. İhtiyacı olan kadarını alıyorsunuz. Geri kalanı gene oraya bırakıyorsunuz. Yani böyle bir kültür. Şimdi biz sadaka taşı koysak, üzerine de parasını bıraksak, onu ihtiyacı olan mı alır?
Evet.
İhtiyacı olan kadarını mı alır? Hani bunların hepsini kaybettiğimizi görüyoruz. Bu güven kültürünü, hı-hı, kaybettiğimizi görüyoruz. Hani tekrar maddi boyutlarından çok bu manevi boyutlarını kaybetmemek çok önemli. Çok. Kültürün bu tarafını belki vurgulamamız lazım. Gene, evet, sadaka taşını dikmeyelim ama bir yere bir yardım ettiğimizde bilelim ki bunu ihtiyacı olan ihtiyacı olduğu kadar alıyor. Benim, hı-hı, yaptığım yardım doğru kişiye doğru şekilde ulaşıyor. Şimdi bu güvensizlik oluştu maalesef. Evet, yani, evet, bu da en tehlikelisi diye düşünüyorum çok, evet, bu anlamda.
Gerçekten o anlamda baktığımızda pek çok değerlerimizi yitirdiğimizi, evet, görüyoruz. Evet, evet. Daha fazla yitirmemek dileğiyle sizin de anlattıklarınız, evet, çerçevesinde
inşallah.
Daha nice güzel Ramazanlar, evet, yaşamamız dileğiyle diyelim. Ve yine
i̇nşallah,
bölümümüzün inşallah sonuna geldiğimizi.
Ben de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bayramı da eski bayramlarımızı konuşarak inşallah bayrama yakın
yine birlikte olacağız dinleyicilerimiz. Inşallah. Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Ben
tekrar
teşekkür
bu
ediyorum.
Hafta için Sayın Gülün Karabağ. Evet, sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ, tekrar teşekkür ediyoruz. Evet, bir teşekkür de siz sevgili dinleyicilerimize, her zaman olduğu gibi bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için, bu haftada bizlerle birlikte olduğunuz için bugünlük, bu haftalık bu kadar diyoruz. Pazartesi 15 haberlerinden sonra yine başkentten sizlere merhaba demek üzere. Görüşünceye dek hoşça kalın. Okul yolunda.
Teşekkürler.
Dolayısıyla adımız ve uyumluğu için.
Hayatın Sesleri.